Ayrım 3.
Sayfa 22. Yine de içeride yüce bir şeyin var olduğu su götürmezdi. Yücelik gizem içinde geçiyordu Bond sokağından, alelade insanlardan bir karış uzaktaydı ve onlar belki de hayatlarında ilk ve son kere İngiltere kraliçesinin bir gün Londra otlar bürümüş bir yola, bu çarşamba sabahı kaldırımdan geçenlerse topraklarına, bir iki nikah yüzüğüyle sayısız çürük dişlerin altın dolguları karışmış bir kemik yığınına dönüştüğünde, ancak zamanın yıkıntılarını karıştıran antika meraklılarının çözebileceği, devletin bu kalıcı simgesinin sesini duyabilecek kadar yakındaydılar, arabadaki yüzün kimliği de o zaman çözülecekti. Kraliçe herhalde diye düşündü Mrs. Dalloway, Mulberry'den çiçeklerle çıkarken. Kraliçe evet. Araba tam önünden çekilip pancurlarıyla geçerken müthiş bir gururla parıldadı yüzü, çiçekçinin önünde güneş ışığında dimdik durdu. Kraliçe hastaneye gidiyor. Kraliçe bir sergi açıyor diye düşündü Clarissa. Bu saatlerde böyle kargaşa görülmüş şey değildi. Lord Ascot mu, Horlingham mı neydi bu? Yol bütün bütün tıkanmıştı. Paketleri, şemsiyeleri, evet bu havada bile üstlerinden eksik etmedikleri kürkleriyle, otobüslerin üst katlarına yanlamasına kurulan İngiliz orta sınıfları çok daha gülünç diye düşündü. İnsan aklına bile getiremez böyle inanılmaz bir şey. Kraliçe dimdik duruyor. Kraliçe bile geçemiyor tıkanıklıkta. Clarissa, Brook sokağının bir kaldırımında durmak zorunda kalmıştı. Yaşlı yargıç Sir John Booker's ise karşı kaldırımdaydı, araba aralarında. Sir John kaç yılın yargıcıydı, iyi giyimli kadınlardan pek hoşlanırdı. Tam o sırada şoför birazcık eğilerek polise bir şey fısıldamış ya da göstermiş olmalı ki, polis arabayı selamladı, kolunu kaldırdı, başını salladı, otobüsü kenara çekti ve araba sıyrıldı aradan. Yavaşça, sessizce uzaklaştı. Clarissa anlamıştı, biliyordu tabii. Uşağın elinde beyaz, yuvarlak, büyülü bir şey görmüştü. Üstünde bir at kazılı olan bir levha. Ama kraliçenin adı mı, Wales prensininki mi, başbakanınki mi? Pırıltısıyla kendini açığa vuruyordu ister istemez. Clarissa otomobilin küçülüşünü, kayboluşunu izledi. Şamdanların, ışıl ışıl yanan merdivenlerin, meşe yapraklarıyla dimdik duran göğüslerin arasına karışacaktı. Hugh Whitbread ve bütün görev arkadaşları, İngiltere'nin bütün centilmenleri o gece Buckingham Sarayı'ndaydılar. Clarissa da bir parti veriyordu. Doğruldu. İşte böyle duracaktı merdivenlerin tepesinde. Araba gitmişti, yine de Bond sokağının iki yanındaki eldivencilerden şapkacılara, oradan terzilere doğru akan ufacık bir esinti bırakmıştı arkasında. 30 saniye kadar bütün başlar aynı yana çevrildi kaldı pencereye. Eldiven seçen kadınlar, dirseğe kadar mı olsun daha uzun mu, limon küfü mü, soluk gri mi? Duraladılar. Cümle biterken bir şey olmuştu. Benzersiz anlara özgü, öyle ufak, öyle önemsiz bir şey ki, Çin'deki sarsıntıları kaydedebilecek ölçüde gelişmiş bir araç bile yakalayamazdı bu titreşimi. Dolgunluğuyla ürkünç, ortaklaşalığıyla duygusal. Çünkü bütün şapkacılarda ve terzilerde yabancılar göz göze geldiler ansızın, ölüleri düşündüler. Bayrağı, imparatorluğu. Arka sokaklardaki bir içki evinde sömürgelerin birinden gelen Windsor'lara sövünce küfürleşmeler oldu, sonra kırılan bira bardakları. Karşı kaldırımda çeyizleri için bembeyaz ibrişimle işlenmiş beyaz çamaşırlar satın alan genç kızların kulaklarında garip bir şekilde yankılanan genel bir kargaşa. Çünkü gelip giden arabanın yarattığı yüzeysel tedirginlik çöktükçe en dipteki şeyleri de kazıyıp çıkarıyordu. Piccadilly'den süzülerek St. James sokağına saptı araba. Uzun boylu, iri yapılı genç adamlar, kuyruklu ceketleri, beyaz gömlekleri, geriye yatırılmış saçlarıyla iyi giyimli insanlar, Kavranılması güç nedenlerle White'ın cumbasında, elleri kuyruklu ceketlerinin arkasında dışarıyı gözlerken yüceliğin yanlarından geçtiğini sezdiler birden ve o ölümsüz varlığın soluk ışığı Clarissa Dalloway gibi onları da aydınlattı. Hemen doğruldular, ellerini arkalarından çektiler. Hükümdarın buyruklarını sonuna kadar dinlemeye hazırdılar artık. Gerekirse topların ağzına sürülebilirlerdi tıpkı ataları gibi. Gerilerdeki beyaz büstler, üstlerinde Tatler'in bazı sayılarıyla soda şişeleri duran ufak masalar onları onaylıyorlardı sanki. İngiltere'nin bereketli tahılını, malikanelerini hatırlatıyorlardı sanki. Motorların cılı somurtusunu, tıpkı yankılarıyla dolu bir geçit, tek sesi bile büyüten kocaman bir katedralin gücüyle doldurup yansıtan bir geçitin duvarları gibi yankılanıyordu. Yeldirmesine bürünmüş, kaldırımın kenarında çiçeklerle duran Moll Pratt, sevgili oğlanın sağlığı için dua etti. Mutlaka Wales prensiydi geçen. Muhafızın, yaşlı bir İrlandalının bağlılığını hiçe sayan o küçümser bakışını görmeseydi, sevincinden, yoksulluğa olan kininden, bir bardak bira ya da bir demet gül parasını St. James sokağına saçıverecekti. St. James sokağındaki muhafızlar selam verdiler. Kraliçe Alexandra'nın koruyucuları katıldılar onlara. O sırada sarayın kapılarında küçük bir kalabalık birikmişti. Tedirgin, güvenli, yoksullardan oluşmuş bir kalabalık. Bekliyorlardı. Tepesinde uçuşan bayrağıyla saraya bakıyorlardı. Toprak yığınının üstünde kurumla duran Victoria'yı, onun üstlerinden sular akan kayalarını hayranlıkla gözlüyorlardı, sardunyalarını da. Mall'daki otomobillerden önce birini seçiyorlardı, sonra öbürünü. Arabayla gezintiye çıkmış, avam kamarası üyelerine bol bol saçıyorlardı sevgilerini. Her otomobile bir sevgi payı ayırmak görevleriydi, unutmuyorlardı. Bu arada bırakıyorlardı damarları söylentilerle dolsun, bacaklarındaki heyecan bilensin, soyluluğun kendilerine baktığını düşündükçe. Kraliçenin eğilişi, prensin selam verişi, krallara tanrıca tanınmış o cennet yaşayış biçimi, nedimeler ve uzun reveranslar, kraliçenin eski kutu gibi evi, bir İngiliz'e varan Prenses Mary, ya prens, ah o prens. Tıpkı Kral Edward'a çekmiş diyorlar ama çok daha zayıfmış. Prens St. James sokağında oturuyordu ama belki de bu sabah yoklamaya gelmişti anasını. Sarah Bletchley kucağında bebeği kendi çamurlu sokağında Pimlico'daymışçasına ayağını sallayarak bunları söyledi ama gözü Moll'daydı. Emily Coates sarayın pencerelerini tarıyordu gözleriyle, hizmetçileri düşünüyordu, sayısız hizmetçi, yatak odalarını, sayısız yatak odası. Aberdeen cinsi köpeğini gezdiren yaşlı bir bayla, işsiz erkeklerle kalabalık yavaş yavaş arttı. Albany'de oturan ufak tefek Mr. Bowley ki hayatının en özlü kaynakları bal mumuyla sıvanmıştı artık. Ama birdenbire yarı verdi bal mumunu, hiç yeri yokken böyle şeyleri görünce. Zavallı kadınlar, kraliçenin geçmesini bekliyorlar. Zavallı kadınlar, küçücük güzelim çocuklar, yetimler, dullar, savaş. Ah ah bu savaş. Gözleri yaşla dolardı. Moll'daki cılız ağaçlardan bronz anıta, kahramanlara doğru akan ılık esinti, Mr. Bowley'nin İngiliz yüreğindeki bayrağı dalgalandırırdı usulca. Araba Moll'a dönerken çıkardı şapkasını, yükseklere doğru kaldırdı. Araba yaklaşırken çevresine doluşan yoksul Pimlico'lu anaların itişmesine bıraktı kendini, dimdik durdu. Araba yaklaştı. Ansızın gözlerini göğe kaldırdı Mrs. Coates. Bir uçağın uğursuz sesi kalabalıktakilerin kulaklarını yırttı. İşte ağaçların tepesindeydi, beyaz bir duman çıkıyordu arkasından. Dönüyor, kıvrılarak, aa bir şeyler yazıyordu. Göğe harfler çiziyordu. Herkes yukarı baktı. Birdenbire dalışa geçen uçak ansızın bulutlara yükseldiğini bir halka çizdi, hızlandı, indi, kalktı ve ne yaparsa yapsın, nereye giderse gitsin, o karma karışık beyaz duman göğe kıvrılarak, bükülerek harfler çizen duman çizgisi ayrılmadı peşinden. Ne harfleri bunlar? A, C mi? Sonra E, sonra L belki. Bir an bile durmuyorlardı ki yerlerinde, hemen kıpırdıyor, eriyor, yükseklerde siliniyorlardı. Sonra uçak daha uzaklara, temiz bir gök parçasına doğru ilerliyor. Yine bir K, bir E, bir de Y mi yazıyordu? Mrs. Coates sinirli, korkulu bir sesle gözlerini tepeye dikmişti. Blakso dedi. Kucağında kımıltısız, bembeyaz duran bebeği de göğe kaldırdı gözlerini. Bir uyur gezer sesiyle "Cremo" diye mırıldandı Mrs. Bletchley. Şapkası hala elinde duran Mr. Brawley de göğe kaldırdı gözlerini. Mall boyunca herkes durmuş göğe bakıyordu. Onlar bakarken tam bir sessizlik kaplıyordu dünyayı. Bir martı sürüsü geçti gökten, önce bir martının önderliğinde, sonra bir başkasının ve bu olağanüstü sessizlik ve dinginlik ortamında, bu soluklukta, bu saflıkta çanlar 11 kere çaldılar. Sesleri martıların arasına karıştı tepelerde. Uçak gönlünce dönüyor, hızlanıyor, saldırıya geçiyordu. Tek, özgür, tıpkı kayak yapar gibi ya da dans edercesine. ''Şu E'' dedi Mrs. Bletchley. ''Şekerleme reklamı'' diye mırıldandı Mr. Bowley. Araba kapılardan girerken kimse dönüp bakmadı bile. Ve uçak dumanını keserek uzaklara doğru atıldı. Duman soldu, bulutların geniş beyaz dış çizgilerinde birikti. Gitmişti, bulutların arkasındaydı. Çıt çıkmıyordu. Biraz önce K, E ya da L harflerinin iliştiği bulutlar serbestçe kıpırdıyorlardı. Batıdan doğuya çok önemli bir görevle yollanılıyormuşçasına, hiçbir zaman açıklanmayacak bir görev ama besbelli en önemlisinden. Sonra ansızın tünelden çıkan bir tren gibi yine çıktı bulutlardan uçak. Mall'daki, Green Park'taki, Piccadilly'deki, Regent Sokağı'ndaki, Regent Park'ındaki herkesin kulaklarını yırttı sesi. Duman çizgisi arkasından kıvrıldı, sonra aşağılara indi, tepelere çıktı, birbiri ardından harfler yazarak. Ne yazıyordu ki? Broadwalk'taki Regent Park'ında kocasıyla bir sırada oturan Lucrezia Warren Smith tepelere baktı. ''Bak Septimus!'' diye haykırdı. ''Bak!'' Çünkü Dr. Holmes, kocasının iç dünyası dışındaki şeylerle ilgilenmesi gerektiği, buna çalışılması gerektiğini söylemişti. Aslında önemli bir şeyi yoktu, biraz keyifsizdi o kadar. ''Demek beni çağırıyorlar'' diye düşündü Septimus göğe bakarak. Tabii bilinen sözcüklerle değil, daha doğrusu kendisi bu dili sökemiyordu daha. Yine de açıkça ortadaydı bu güzellik, bu ince güzellik, gökte oyalanan, eriyen, o tükenmez sevecenlikleriyle, güleç iyilikleriyle, akla getirilmez güzellikte biçimler çizen, bağış yağdıran duman sözcüklerine, hiçbir karşılık beklemeden yalnızca baktığı için üstüne hep güzellik, hep daha büyük bir güzellik yağdıracak sözcüklere bakarken gözlerinden yaşlar akıyordu. ''Şekerlemeymiş, şekerleme reklamı yapıyorlarmış'' dedi bir dadı Lucrezia'ya. Birlikte harfleri sökmeye çalıştılar. ''K, E, R.'' ''K, R.'' dedi dadı. Ve Septimus kulağının dibinde onun böyle usulca, yavaşça, tıpkı bir ork sesi gibi, yine de bir çekirge düzensizliği içinde K-R dediğini duydu. Omurgasını tatlı tatlı kaşıdı bu ses, beynine dalgalar yolladı. Çakışınca kırıldılar. Gerçekten önemli bir buluş bu. Yani insan sesinin belli atmosfer koşullarında, çünkü kişi bilimsel olmalı, her şeyden önce bilimsel. Ağaçlara can katabilmesi. Lucrezia sevinçle elini kocasının dizine dayadı. Müthiş bir ağırlık, öyle ki aşağılara çekildi Septimus, çakıldı. Yoksa iki yana salınan, bir o yana bir bu yana, bir o yana bir bu yana salınan, bütün yaprakları ışığa kesmiş, renkler maviden kof bir dalga yeşiline doğru seyrelip koyuluyor. Tıpkı atların başlarındaki tuğular gibi, kadınların tüylü şapkaları gibi, öylesine gururla salınan bu ağaçların, bu güzelim kara ağaçların coşkusu çıldırtabilirdi onu. Yok, çıldırtmayacaktı. Gözlerini kapayacak, bir şey görmeyecekti artık. Ama el ediyorlardı işte, yapraklar canlıydı, ağaçlar canlıydı. Ve kendisine milyonlarca telle bağlanan yapraklar orada, sıranın üstünde oturan gövdesini usulca sallıyorlardı hafif bir esintiyle. Dal uzanınca o da uzattı elini. Kanat çırpan, yükselip alçalan, kırık serpintilerle dökülen serçeler de birer ayrıntısıydılar bu resmin. Beyazlarla maviler, kara çubuklular. Sesler uzun uzun tasarlayarak katılıyorlardı uyuma. Duraklar da seslerin kendileri kadar önemliydi. Bir çocuk ağlıyordu. Uzaklarda bir borazan uydu bu ağlayışa. Hepsi bir arada demek, yeni bir dinin doğuşunu. Septimus dedi Lükrezya. Kocası sıçradı yerinde. İnsanların gözünden bir şey kaçmaz. Havuza kadar gidip geleceğim dedi Lükrezya. Dayanamıyordu artık. Doktor Holmes bir şeyi yok desin istediği kadar. Bu duruma düşeceğini Septimus ölseydi keşke. Böyle gözlerini uzaklara dikip kendisini görmeden her şeyi, gökle ağaçları, oynayan, araba çeken, düdük çalan, düşen çocukları bile katlanılmaz hale getirince oturamıyordu yanında. Her şey katlanılmaz hale gelmişti. Öldürmeyecekti kendini Septimus. Lükrezya kimseye içini dökemiyordu. Annesine Septimus son zamanlarda çok çalıştı diye yazmıştı, o kadar. Sevmek insanı yalnız kılıyor diye düşündü. Kimseye açılamazdı artık Septimus'a bile. Döndü onun eski püskü paltosuyla iki büklüm gözleri bir noktaya dikili, sırada tek başına oturuşunu gözledi. Hem kendini öldüreceğini söylemek bir erkeğe yakışmazdı. Oysa Septimus savaşa katılmıştı, cesurdu. Ama artık eski Septimus değildi. Dantel yakasını, yeni şapkasını taktığını görmüyordu bile. Lükrezyasız da mutluydu. Oysa hiçbir şey Septimus olmadan mutlu edemezdi onu, hiçbir şey. Demek bencildi kocası. Erkekler bencil olur. Hasta değildi ki. Doktor Holmes hiçbir şeyi yok demişti. Elini uzattı. İşte nikah yüzüğü kaydı parmağından. Nasıl zayıflamıştı. Bütün acıyı kendisi çekmiyor muydu? Kimseye açılamıyordu ki. İtalya, o beyaz evler, kız kardeşlerinin şapka diktikleri oda, her akşam yürüyen, yüksek sesle gülüşen insanlarla dolup taşan sokaklar. Buradakiler gibi şezlonglara kurulan, saksılara takılmış bir iki çirkin çiçekten başka bir şey görmeyen içi geçmiş insanlar değil. Milano'daki bahçeleri görseydiniz dedi yüksek sesle. Ama kime? Kimse yoktu. Sözleri eriyip dağıldı havaya. Bir roket gibi. Kıvılcımlar geceyi yardıktan sonra boyun eğerler ona, karanlık çöker, evlerin ve kulelerin dış çizgilerine dökülür, hüzünlü tepeler yumuşar, çökerler. Ama kıvılcımlar gittikten sonra da gece onlarla doludur. Renkleri kaçmış, pencereleri yok da olsa nasıl daha kesin duyururlar varlıklarını. Yalın gün ışığının iletemeyeceği duyguları açığa vururlar. Karanlıkta toplanan şeylerin ürküsü, kuşkusu, karanlığa yığılan şeylerin, duvarları beyazlı grili boyayan, her pencereyi yerli yerine koyan, tarlalardaki sisi kaldırıp kızıl kahverengi ineklere, dingin otlakları gösteren şafağın rahatlığından yoksun şeylerin. Şafakla her şey bir daha güzellenir gözlerde, var olur. Yalnızım, yalnızım diye haykırdı Lükrezya. Regent Park'ında havuzun yanı başında Hintli ile haçına bakarak. Gece yarısı bütün sınırlar silinince toprak nasıl şeklini alır? Tıpkı Romalıların ilk gördükleri gibi, ilk ayak bastıklarında bulutlu, tepelerin adları yok. Irmaklar kestiremedikleri yerlere doğru kıvrılıyor. İşte öyleydi Lükrezya'nın yalnızlığı. Sonra ansızın üstüne iliştiği çıkıntı çekilmişçesine, Septimus'un karısı olduğunu, yıllar önce Milano'da evlendiklerini, evet karısı olduğunu ve kimseye hiç ama hiçbir zaman onun delirdiğini söyleyemeyeceğini düşündü. Dönünce çıkıntı çöktü, aşağılara, aşağılara yuvarlandı. Kocası gitmişti, herhalde kendini öldürmeye, bir arabanın altına atmaya belki. Ama yok, oradaydı işte. Sırada yapayalnız oturuyordu, üstünde eski paltosuyla, ayakları çapraz duruyor, gözleri aynı yere dikili, yüksek sesle konuşuyor. İnsanlar ağaçları kesmemeli. Bir tanrı var. Bu çeşit aydınlanmalarını zarfların arkasına not ederdi. Dünyayı değiştirin. Hiç kimse nefretten öldürmez birini. Duyurun, yazdı. Durdu, dinledi. Karşı parmaklıklara konmuş bir serçe, Septimus dedi, Septimus. 4 kere, 5 kere notaların üstüne basarak, Yunanca sözcüklerle bir daha en dokunaklı şekilde, nasıl suç diye bir şey olmadığını, başka bir serçe de katıldı ona ve ikisi birlikte, Yunanca sözcüklerle uzayan, dokunaklı seslerle ırmağın ötesinde hayat çayırlarındaki ağaçların, ölülerin yürüdüğü o ülkenin, nasıl ölüm diye bir şey olmadığının türküsünü söylediler. Şurada eli duruyordu işte, şurada da ölüler. Karşı parmaklığa beyaz şeyler üşüşüyordu. Ama bakamıyordu bir türlü. Evans vardı parmaklığın arkasında. Neler diyorsun sen diye atıldı Lucrezia ansızın yanına oturdu. Kesmişti yine, boyuna kesiyordu. İnsanlardan uzak, insanlardan uzaklara gitmeliyiz. Sıçradı, oralara. Ağacın altına, iskemlelerin dizildiği yere. Parkın boyutları, tepelerdeki mavi pembe göksel döşemeye karışan uzun bir yeşil çuha gibi. Dumana gömülmüş, uzak, düzensiz evlerin kargaşası duyuluyor. Dönerek uğuldayan trafik ve sağda kül renkli hayvanlar. Hayvanat bahçesinin parmaklıklarından uzatıyorlar uzun boyunlarını, böğürerek, kükreyerek. Orada bir ağacın altına oturdular. Bak diye yalvardı Lucrezia, kriket sopaları taşıyan küçük oğlanları göstererek. Çocuklardan biri sopayı salladı, topuğunun üstünde dönerek tıpkı sirkte gösteri yapan bir soytarı gibi salladı sopasını. Bak diye yalvardı Lucrezia. Çünkü Doktor Holmes kocasının ilgisini somut şeylere çekmesini söylemişti. Bir müzikole giderlerdi, sonra kriket tam kocasına göre bir oyundu, temiz bir açık hava oyunu. Bak diye çağırıyordu görünmeyen güç. Kendisiyle Septimus'la bağlantı kuran ses. İnsanların en büyüğü Septimus, geçenlerde öbür dünyaya göçtü. Toplumu yenilemeye gelen kurtarıcı, bir yorgan gibi, yalnızca güneşin yarabildiği kardan bir yorgan.